Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Türkiye sınırları içinde satın alabileceğiniz en güçlü dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Tabii en pahalı dizüstü bilgisayar diyebiliriz. 10 binden üzerinde bir fiyatı mevcut. Şimdi Erdi, bir teknik özel kapsülde kısaca belli böyle en öne çıkan özellikleri bir listelediğimizde G-Sync monitör var.
Evet.
İşlemcisi çok güçlü. DDR4 bellek var. 980 mobile var. SLI niye yok diyebilirler. SLI de gelecekmiş o kasa. Şu anda Türkiye'den temin edilemediği için yok. Ama burada bir detay var ki 5 TB SSD kısmı ve Samsung'un son üretim kısmı. Bu işte tamam, her şeyi bir kenara koy. 5 TB SSD tek başına herhalde bu dizüstü bilgisayarın değerli parçalarından bir tanesi. En öne çıkan özellik.
Evet, bence de Monster'ın yeni dizüstü bilgisayarı Türkiye sınırlarının dışında dünyada da hani bu konfigürasyon anlamında konuşmak gerekirse nadir bulunabilecek örneklerden bir tanesi. Çünkü şimdi İşlemciyle başlayalım. 6700K var. Bu mobility geliştirilmiş bir işlemci değil. Bu esasında masaüstü bilgisayarlarda yüksek performanslı oyun, hatta iş amaçlı, iş istasyonu amaçlı kullanılabilecek bazı bilgisayarlara da sığabilecek türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi. Zaten Extreme Edition serisi Intel işlemcileri bir kenara bırakırsam bugün Intel'in herhangi bir masaüstü bilgisayarda kullanılabilecek fiyat anlamında en erişilebilir, en hızlı işlemcisi. Dolayısıyla standart olarak 4 GHz'de çalışan, Turbo'da 4.2 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci bu. Üstelik 90 wattlar seviyesinde bir işlemci. Dolayısıyla bir dizüstü bilgisayarda kolay kolay görebileceğimiz bir örnek değil. Bu bugün yüksek performans notebooklarda daha ziyade 6000 serisi Skylake işlemcilerin mobil versiyonunda kullanılır. İşte sallıyorum 6800 HQ gibi türevler kullanılır. Ama bunda masaüstü bir işlemci var. Bu bize ne anlamı, ne sonuç getiriyor? İşlem gücü olarak bir dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek en güçlü işlemcilerden birisine sahip. Zaman zaman bazı dizüstü bilgisayarlarda, Türkiye'de çok yoktu örneğin, Xeon serisi işlemcilerin kullanıldığını görüyoruz.
Yine Monster'da vardı öyle seriler.
Monster'da zaman zaman yapıyor bunu. Zaten böyle niş ürünler yapan firmalar genelde tercih ediyorlar ama son kullanıcıya gidebilecek, oyun performansını üst seviyede tutabilecek makinelere bakıldığı zaman işlemci gücü olarak rakibi yok yani şu anda.
DDR4 bellekler dizüstülerde merak ediliyordu. Şimdi onlar da hayatımızın bir parçası haline aldılar. 980 mobile'in performansını biliyoruz.
Aynen.
G-Sync destekli IPS 17 inç bir monitörümüz var. Bu önemli bence.
Evet, şimdi 64 GB DDR4 bellek var. Hani DDR4 zaten bu bizim için yeni bir şey değil teknoloji dünyası için, ama bir dizüstü bilgisayarda 64 GB RAM'in olması burada muazzam bir noktaya getiriyor. Zaten bu bilgisayar oyun sınıfı bir bilgisayar ama İşlemci ve belli kapasitesi itibariyle iş istasyonu olarak da kullanabilirsin eğer kullanmak istersen. Ekran kartını dediğin gibi 980 mobile zaten biliyoruz. Hani daha önce pek çok dizüstü bilgisayarda da görmüştük. Zaten videonun sonunda benim eleştireceğim nokta da o. 980 mobile yerine bu bilgisayara 980 giderdi esasında.
Ben onu da sordum açıkçası niye 980 yok diye. Nvidia'ya söyledik. Onun sevkiyatında gecikme var dediler. Yoksa 980'li versiyonda olacakmış.
Çok yeni bir GPU zaten. Evet. Nvidia'nın yani daha imzadaki mührü kurmamıştır lansman esnasında. 1-1,5 aylık bir serüveni var.
Yani şu an için bu makine en güçlüsü, daha güçlüsünü yine yapacaklar.
Evet, çünkü donanımın geneline bakıldığı zaman 980 mobile'dan ziyade o daha yakışabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. 980 mobile masaüstündeki 980 karşılığı olan GPU değil. Bir tık aşağıdan gelen GPU'ydu.
970'e çok yakın.
Aynen öyle. GM204 GPU'sunu kullanıyordu. 1536 adet çekirdek sayı, küda çekirdeğine sahip. Ama 980 masaüstündeki 980. Dolayısıyla grafik performansı olarak
çatır çatır
bu makine yani çok başka bir boyuta getirecek. Monitör özel bir monitör. Anladığım kadarıyla LG üretim bir IPS panel kullanmışlar. 17.3 inç ve Full HD. Dolayısıyla 980 mobile, 6700K işlemci ve Full HD bir yere getirdiğiniz zaman zaten canavar gibi bir oyun makinesi, onu söyleyebilirim.
Şimdi PC'de oyun oynayanların, daha doğrusu konsollarda bu mevcut, en sevmediği şey oyun esnasında kırılmalar olması, kimi zaman frame düşmeleri çok yaşanması ya da 60 kare yazıyor oyunun üstüne ya da 65 kare yazıyor ama tam olarak bunu görememeleriydi. Evet. Şimdi G-Sync teknoloji destekli bu dizüstü bilgisayarda o kırmalardan tarihi eser oldu artık, onlar yok. Ve aynı zamanda olabildiğince akıcı bir deneyim sunuyor Nvidia. G-Sync'i burada biraz açmak lazım. Şimdi bu kırılmalar neden oluyordu? Sizin o yatayda gördüğünüz tam olarak üst üste binmiş görüntülerin çirkin bir şey oluşturması. Anlık böyle bir çizgi oluşması ekranda. Şimdi arkadaşlar tamam, ekran kartımız 60 kare çiziyor, 65 kare çiziyor,
100 kare çiziyor,
100 kare çiziyor ya da diyelim ki 40 kare çiziyor. Aslında aşağısı için de bu geçerli. Bunu çizdi, oluşturdu görüntüyü ve monitörü yolladı. Monitörü yolladı ama monitörün bir de tazeleme döngüsü var. Tazeleme döngüsü içinde eğer monitör o anda o kareyi alabilecek pozisyonda değilse bazen o kareyi size göstermeyebiliyor. Ya da o kareyi tararken ekran kartı bir başka kareye geçerse alt tarafta siz başka bir kareyi görmeye başlıyorsunuz ve o yüzden o kırılma dediğimiz bozulmalar başlıyor. G-Sync ekran kartının monitör çıkışıyla monitörün konuşmasını sağlayarak bir senkron oluşturulmasını ve bu senkron sayesinde de karelerin her zaman tam olarak çizilmesini ve bu kırılmaların önüne geçilmesini sağlayan bir teknoloji
basit. Esasında monitörün erişim sürelerini, zamanlamalarını kontrol ediyor GPU bir noktadan sonra. Daha sonra değişken karesahne oranlarıyla beraber bunu dengeleyerek bu kırılmanın önlenmesini sağlıyor. Masaüstünde bu G-Sync'i uyarlamak çok zor değil. G-Sync masaüstü sırada bize donanımsal bir teknoloji olarak lanse edildi. Özel bir modüle ihtiyaç duyuyordu. Ama dizüstü bilgisayarlara geldiğiniz zaman bunu uyarlaması çok kolay değil. Çünkü masaüstünde G-Sync kullanmak için belki monitörünü değiştirebilirsin ama sonucunda burada bir ekran var.
Evet.
Kasa entegre bir ekran ve bunu söküp yerine başka birini kullanman pek mümkün değil. Dolayısıyla burada daha seçici davranmak gerekiyor kullanılacak panel tipi ve genel kurulum aşamasında. Aynı zamanda tabii dizüstü bilgisayarlarda enerji sarfiyatı masaüstü bilgisayarlardan daha önemli. Çünkü bunun en nihayetinde bir pili var ve kullanmak istersen pilden de olabildiğince verim alman gerekiyor. Burada o modülün getirebileceği ekstra yükü devre dışı bırakabilmek adına E-Display denen embed, gömülü display port arayüzü üzerinden Nvidia ilerlemeyi tercih etmiş. Şimdi bu arayüz üzerinden erişim sürelerini, zamanlamaları kontrol edebilmen mümkün. Dolayısıyla yüksek performans sunmasının yanında donanımsal gereksinimlerden ziyade donanımların birbirleri arasında uyuşmazlık yaşamasına ya da haberleşememesine ötürü ortaya çıkan bu bozulmaların önüne geçerek daha iyi bir oyun deneyimi sağlıyor. Sonucunda bu monitör desteklemediği zaman istersen 980'den triple SLI yapsan da yaşayabileceğin bir sorundu. Bu özelliği entegre ederek oyunculara yüksek akıcılığın yanında bozulmaları da engellendiği çok daha net resimler sunuyor.
Evet, şimdi SSD kısmına geliyoruz. SSD için 5 TB olması evet kapasite anlamında bir önemli ama bunun içinde rekortman bir SSD var ve Türkiye'de tek sample şu anda bizde. Bu test masasının. Daha sonrasında bizden sonra başka yerlere de gidecektir elbet. Bu SSD'yi çok özel yapan şeyler var ama en önde gelen kısmı uzun ömürlü olması, büyük kapasite sunması ve hızı.
Evet, SSD Samsung üretim SSD'miz var. 950 Pro ailesinin örnekleri bu dizisi bilgisayar içerisinde. 950 Pro yeni bir seri.
Hız rekortmeni.
M.2 ara birimini kullanıyor ve NM protokolü üzerine PCI Express arayüzüyle aslında haberleşebilen bir seri. Daha önceki SSD'ler genelde SATA 3 ara birim üzerinden
ve onun limitasyonlarına takılıyorlar.
Ona takılıyordu. Şimdi bunda kullanılan SSD'lerin her birisi 2500 megawatt saniye civarında okuma ve 1500 Hz seviyesinde yazma hızlarına sahip.
Evet, bir daha tekrarlayalım mı bunu?
2500'e 1000 ya artık burada işlemci sana daha fazla oluşturuyor bu kadar yüksek.
Bellek gibi SSD'ler var şu an üstünde.
Muazzam hakikaten yani böylesini daha önce en azından biz daha önce test etmedik. Bir sürede PCI Express arayüzünü kullanan SSD'ler 1000 ve üstü megawatt saniye civarında okuma ve yazma değerlerine ulaşmıştı ama şimdi 2500'e 1500'den bahsediyorsun. Bu çok muazzam. Tabii daha yüksek verin, daha fazla verinin daha hızlı transfer edilebiliyor olması ister istemez kullanılan depolama çiplerinde ömrü anlamında bir takım gereksinimler ortaya çıkartabilir ama Samsung diyor ki Samsung'un yeni 3D 3 boyutlu NAND yongaları kullanılıyor. 400 TB ömrü var bu disk. Yani 400 TB yazacaksın ki artık ondan sonra disk tabii bitmiyor komple. Diskten yavaş yavaş hata almaya başlarsın diyor. Dolayısıyla uzun ömürlük anlamında da muazzam bir seri. Üzerinde yine Samsung'un kendi geliştirdiği bir UVX isimli kontrolcü var. Açıkçası kapasite olarak bakıldığı zaman da şimdi bunda 4 tane SSD var. Bunlardan 2 tanesi 500 GB kapasiteli. Yani oradan 1 GB'ımız var. Diğer 2 tanesi 2 GB kapasiteli ve bunlar RAID konfigürasyonunda çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla
şimdi 1 GB diyor tabii doğal olarak terabayt. Bunu
terabayt tabii dilimiz aşina olmadığı için çok fazla
dizilir. Evet, bellek işte
bu kadar öyle. Toplamda işte 500 GB'a 501 TB'ımız, 2 TB'a 2 TB'a 4 TB'ımız. Hala kısımlar gaz olabiliyor. Toplamda 5 TB SSD var. Bu ne anlama geliyor? Neyin varsa koy arkadaş.
Tüm aile arşivini süper hızlı bir platform üstüne taşıyabilirsiniz.
Ya bunlar var ya bununla bulut oyunculuk hizmeti verirsin. Yani oyunları kur buna. Bu okuma yazmanızda 20 kişi aynı anda oynatırız.
Şimdi ağzı sulandıran teknik özelliklerden bahsettik. Biraz da kasadan bahsedelim. Clevo'nun bir kasası var.
Evet.
Genel olarak Clevo bir kasa kullanılmış. Intel'in Clevo ile işbirliğine gittiği bir anakart üstüne şekillenmiş bütün bu donanımlar.
Şimdi, şunu da söyleyelim Mesut. Yani bu donanımları masaüstü bir i7-6700K işlemciyi işte bu kadar yüksek SSD kapasitesi vesaire bunların çünkü 4 tane SSD kullanıyorsun M.2 ara birimini kullanıyor. Kapasitenin haricinde zaten o kadar fazla porta sahip olman gerekiyor ki bunların hepsini takabiliyorsun.
Evet.
Dolayısıyla bu böyle bir kasa oluşturmak her baba yiğidin harcı değil. Yani bugün dünya cönlü yıllar dizisi bilgisayar üreten firmaların bile oturup şasi tasarım üzerinde çalışması gerekiyor ki böylesine yüksek konfigürasyon ev sahipliği yapabilsin.
Clevo uzman firmalardan bir tanesi ve Monster da çok uzun bir zamandır onlarla iyi işbirliğine gidiyor. Zaten üstüne basılı gelmesi logoların falan da adetlerin artık yakalanması ülkemize saygı gören bir firma olmasından kaynaklı oldu. Genel olarak kasaya baktığımızda tabii doğal olarak bir masaüstü dizüstü bilgisayarından bahsederiz aslında. Masaüstü kullanmaya
olanaklı. Evet. Sınıfındaki bir ürün.
Yani masaüstü bilgisayarınızı atın daha az yer kaplayan taşınabilir bir makineye geçin diye yapılmış. Ağır bir makine. Evet kalın hatlara sahip. Benim burada Erdi'nin bir şeyine katılıyorum. Erdi incelemeden önce bana da dedi ki ya dedi bunda niye bir optik sürücü yok?
Evet.
Yeni yeni bu oyun dizüstü bilgisayarlarında optik sürücüler artık yer verilmediğini görüyoruz. Aslında kasada yer var gibi görünüyor.
Belki kasada bayağı yer var. Esasında kasanın şasinin genel ilerleyişine baktığın zaman eğer optik sürücü koymak istersen oraya uygun yerler yapılmış gibi geliyor.
Birazcık soğutma artık çok fazla önem kazandı. Çift yerden çift fanlı soğutmalar yapılıyor. Bence optiği de biraz bırakıp sıkışıklığı azaltıp soğutmaya önem veriyorlar. Çünkü makinenin soğutulması çok önemli.
Aynı fikirdeyim. Şimdi optik sürücü koymamaların sebeplerini iyi denemek gerekiyor. Ben şahsen koymak isterdim. Yani koyulması taraftarıydım. Çünkü
bir Blu-ray olsaydı,
Hatta artık yavaş yavaş Ultra HD Blu-ray'ler hayatımıza girmeye başlar. Sonucunda büyük bir ekran var. Bununla film izlemek isteyebilirsin ya da bir takım başka şeyleri.
Güçlü bir makine var.
Güçlü bir makine var. Bir takım Blu-ray filmleri alıp bunun içerisine kopyalayıp onları sıkıştırmak da istedim. Bir sürü amaçla hizmet edebilecek bir ürün. Koymamaların sebepleri şasede muhtemelen daha geniş bir alan yaratabilmek. Soğutucuya ekstra alan yaratmaktan ziyade var olan soğutucunun daha rahat hava sirkülasyonu yaratmasını sağlamak adına da böyle bir kararda bulunmuş olabilir. Çünkü artık dizüstü bilgisayarlarda böyle performans sınıfı ve nispeten o Monster'ın daha önceki eski dizüstü bilgisayar atılarsa onlara göre daha ince bir alet olduğunu söyleyebilirim. Sen ağır dedin, ben de ağır diyorum ama normal bir dizüstü bilgisayara göre ağır, bu konfigürasyona göre sonuçta ben bir masaüstü bilgisayar taşıyorum burada. Dolayısıyla öyle bir değerlendirme de hafif gelebilecek bir dizüstü bilgisayar, nispeten hafif gelebilecek bir bilgisayar. Şimdi bakıyorsun mesela geçtiğimiz günlerde örneğin Asus ne dedi? Ben artık bir sıvı soğutma ünitesi geliştirdim diye. Dizüstü bilgisayarı onun üzerine koyduğun zaman sıvı soğutmadan istifade edebiliyorsun.
Evet.
Ya da başka bir dizüstü bilgisayarda vapor chamber, bu buhar kazanı mantığıyla yeni bir soğutma sistemi kullanılmış. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Muhtemelen bundan dolayı koymamış olabilirler ama ne eksiği İnsan var dersen bir 980 ekran kartı, bir Blu-ray sürücüyle al sana komple paket olurdu.
Giriş çıkış portları zaten yeterince üst taraf, yan tarafta yerleştirilmiş. Arka tarafta da giriş çıkış portları var, önemli portlar. Bunlar da masa üstünde olabildiğince az yer kaplayarak giriş çıkışı konumlandırmanızı sağlıyor. Rengarenk bir klavyeye sahibi. Zaten bu renkli klavyeleri Monster uzun zamandır üst seri makinelerinde kullanıyor. Renklerini ayarlayabiliyorsunuz alt aydınlatmayı. Klavye tuşları basışı kolay. Yavaş yavaş o iç çukur tasarıma geçerek de biraz daha hissedilir hale getirdiler klavye tuşlarını. Fonksiyon tuşları azaltılmış durumda. F tuşlarının arasına atanmış. Eskiden bu tip böyle büyük kasalama kağıdı üst tarafta bir sürü fonksiyon tuşu görüyorduk ama son dönemde bütün firmalar vazgeçiyor bunlardan. Çünkü çok az kullanılıyor. İşletim sistemine ek sürücüler kurman gerekiyor. Kullanıcılar bunları istemiyor filan. Gitgide azaltıp standart hale getirdiler klavyeleri. Bunda da görmüyoruz. Açıkçası böyle bir makine için olabildiğince rafine bir tasarıma geçmişler.
Ben açıkçası hem klavye hem touchpad'i beğendim. Bu Türkiye'deki kimi dizüstü bilgisayarda örnek olacak türden. Çünkü sonucunda evet, kasası büyük olduğu için belki klavyeye daha fazla yer ayrılmış olabilir ama özellikle tuşların yüksekliği ayarlanmış. Çünkü bir mekanik klavye değil bu. Oyuncuların artık en son zamanlarda en çok arzuladığı unsurlardan bir tanesi ama geri bildirim anlamında aşağı doğru geniş bir hacim bırakıldığı için, geniş bir alan bırakıldığı için bastığını hissedebiliyorsun. O açıdan güzel olmuş. Touchpad de yine touchpad yüzeyinin geniş olması itibariyle işe yarıyor. Touchpad'e yerleştirilen butonlar belki biraz daha şey olabilirdi. O klavyedeki derinlik hissiyatı o butonlarda tam kendini belli edemiyor ama burada da güzel bir unsur olarak ne var? Mesela parmak izi okuyucu koymuşlar. Kullanmak istersen yine bu burada var ama Windows ortamında bu da meşakkatli bir şey mi?
Evet, meşakkatli. Yani o açıkçası parmak izi okuyucu var ama tam olarak işe yaramıyor. Belki de yeni nesil artık parmak izi okuyucuları görmek lazım. Kullanmak isteyen kullanır ama artık şöyle dokunduğun an okuması daha iyi. Kaydırma işi hala da
çünkü burada dekart. Hani Windows 10'la beraber artık parmak izinden ziyade sonuçta biyometrik güvenlik önlemleri giderek
artıyor
ama
dual kamera olsa değil mi?
Dual kamera olsa. Kamera tarafında çünkü Windows Hello özelliğiyle yine yüz tanımadan, retina tanımadan, bir sürü Zamazingo'dan senin işletim sistemine giriş yapması alacak.
RealSense teknolojisiyle orada direkt Hello ile algılayabilirdi
ama
mesela.
Ama tabii bir noktada da yine şeye geliyoruz. Herhangi bir dizüstü bilgisayardan bahsetmiyoruz burada. Özel bir makine var. Dolayısıyla bunun zaten şasesi oluşturulurken biz buna bir i7-6700K'yı koyalım, sorunsuz çalışsın.
Gerisi sonra
monitörde
gelir.
Monitörde G-Sync olsun, gerisini zaten zaman ekleriz mantığından yola çıktığı için buradaki temel amaç saf performans. Kasayla ilgili tek bir eleştirim var. Şimdi en çok haşır neşir olduğumuz noktada kullanılan materyal biraz parmak izi tutuyor maalesef.
Parmak izi tutuyor ve sanki belli bir yerden sonra da aşınabilecekmiş gibi bir hisset uyandırıyor. Bu yumuşak malzemeler aşınabiliyorlar. Tabii bunu uzun süreli kullanım testinden sonra belirlemek lazım. Belki buraları sert yapsalardı, fiber görünümü falan daha iyi olabilirdi.
Ama ben sana bir şey söyleyeyim Mesut. O kadar güçlü bir alet ki, öyle zannediyorum ki bunu alan adam bunu karşısına tam böyle yüksek pozisyona konumlandırıp kendi klavye faresini kullanacaktır. Ama yine de her halükarda bu bir öngörü. Üreticilerin bu öngörülerden ziyade her türlü ihtimale karşı her türlü önlemi alması gerekiyor.
Şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Makine rüya makine olmuş. Parası olan adam için her şey gerçekten çok güzel dünya derdi. Yani gidip bu makineyi alabiliyorsun. Şimdi, başka işlere para harcayabiliyorsun.
Çok net konuşmak gerekiyor Mesut. Şimdi çok performanslı bir alet. Birazdan zaten ne kadar ısınılıyor, gürültü yarattığına da ayrıca gireriz. Performans söz konusuysa, tasarım sonucu görece bir kavram. Şu tasarımı kara kuru bir kutu olarak değerlendirecek olan da vardır. Abi ben oyun manyağıyım, benim için performans önemli olsun diyen de vardır. Eğer performans söz konusuysa bunun muadili yok.
Evet.
Hakikaten muadili yok. Bu işlemci, bu ekran kartı konfigürasyonuyla beraber. Ekran kartını kullanan dizüstü bilgisayarlar var, onların işlemci performansı böyle değil. Bu işlemci yakın performans kullananlar var, onların depolama sürücüsü performansı bu kadar önemli değil. Burada hani 5 TB SSD çok çılgın bir değer olarak duruyor. İlla ki bunu 5 TB almanı gerek yok.
1 TB yapabilirsiniz. Yani 500 GB'ın o SSD'den alırsın hızlı olarak.
Zaten burada işte Monster'ın bence ayrıcalıklı olduğu nokta ortaya çıkıyor. Her türlü modelde konfigürasyon seçeneği verebilmesi.
Sınırsız özgürlük veriyor.
Tabii yani sonucunda işlemciyi beğenmişsindir. RAM kapasitesi senin için 64 GB hayallerindeki kapasitedir. Ekran kartı 980 ya da 980 mobile olabilir ama ya ben 5 TB SSD'yi niye para vereyim?
Evet.
1 TB olsun ben zaten bir de 1 TB disk takarım. Harici disk yeter diyenler için de konfigürasyon seçeneğinin olması gerçekten büyük bir avantaj.
Isı ve soğutma konusunda gayet başarılı bir makineydi. Yani bizim test değerlerimizi zaten sizlerle paylaştık. Sizlerle beraber gördük bunu. Genel olarak yani diyecek bir kelime yok. Zaten paranı alabileceği en iyi makine şu anda ülkemizde. Eğer paranız varsa ve sonuna kadar harcarım ben arkadaş, keyfime düşkünüm diyorsanız bir makine üretilmiş
tabii
durumda.
Yani
biz de bunu sizlere gösterdik.
Şeyi söylemek lazım. Bu aletten bir ultrabook serinliğini, ultrabook sessizliğini
tabii ki.
Ya da
ultrabook serinliği demeyelim. Ultrabooklar da sıcak çalışıyor.
Onların da çok ısınanları var eğer tasarım doğru yapılmadıysa ve yine aynı zamanda herhangi bir oyun dizüstü bilgisayarının hafif sessiz ve serinliğini de beklemek gerekiyor. Çünkü bu herhangi bir oyun bilgisayarı değil. Isınıyor mu? Saatlerce oynadığınız zaman, saatlerce yük altına baktığınız zaman biz burada bir sürü animasyon render uygulamasına tut da bir takım sentetik benchmarklara kadar saatlerde çalıştırdık. Özellikle klavyenin monitöre yakın kısmında belli bir ısıyı hissedebiliyorsun. Bu yoğun kullanım ve uzun süreli kullanıma bağlı olarak klavyede sana belki bir miktar rahatsızlık da verebilir ama dediğimiz şey saatlerce yük altından bahsediyorum. Fan kısmında sessizlik kısmına gelecek olursak eğer sonucunda sadece işlemcisi 90 watt seviyesinde bir termal tasarıma sahip. Ekran kartını vesaire koyduğunuz zaman işin rengi ya SSD bile 7 watt yük altındaki enerji termal tasarıma sahip bir unsur. Fan da tabii ki sessiz çalışmıyor. Ama bu seni rahatsız etmiyor. Zaten oyun esnasında muhtemelen kulaklık kullanacağın için herhangi bir üstü bir
yük altında önemli olan süpürge gibi ses çıkartmaması.
Onu da kaldım. Böylesi bir konfigürasyon, böylesi bir kasada termal throttling'e de girebilir. Yani işlemciden maksimum randımanı da alamayabilirsin. Bu o sorunların aşıldığı bir dizüstü bilgisayar. Dolayısıyla o performansı aldığında, o akıcılığı yaşadığında zaten ha bu kadar ısınması normal diyeceksindir. Çünkü gerçekten de oyunlarda ve uygulamalarda benim şu ana kadar kullandığım en hızlı dizüstü bilgisayarda açıkçası.
Gerçekten çok keyifliydi. Bu videomuzda Erdi ile beraber Monster'ın Türkiye sınırlarında satın alabileceğiniz en pahalı konfigürasyonunu inceleme şansına eriştik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.